Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri. Yazarı Frantz Fanon. 5. Ayrım. İlk önce bireycilik yok olur. Yerli aydın efendilerinden bireyin kendisini tam olarak ifade etmesi gerektiğini öğrenmiştir. Sömürge burjuvazisi yerlinin aklına, herkesin kendi öznelliğine gömüldüğü ve tek zenginliği bireysel düşüncesi olan bireylerden oluşmuş bir toplum düşüncesini kazımıştır. Şimdi özgürlük mücadelesi sırasında halkına dönme olanağı bulan yerli bu kuramın yanlışlığını keşfeder. Mücadelenin örgütlenme biçimleri ona farklı bir sözlük verecektir. Kardeş, dost. Bu sözcükler sömürge burjuvazisi tarafından yasaklanan sözcüklerdir. Çünkü onlara göre kardeşim cüzdanımdır, dostum ettiğim kârdır. Yerli aydın bütün idollerin yıkılmasında bir tür Autodöfe, parantez içinde, Engizisyon döneminde ateşe atma cezası şeklinde yer alır. Bencillik, gururdan kaynaklanan yakınmalar ve ille de son sözü kendisi söylemek isteyenlerin çocuksu aptallığı. Sömürge kültürüyle tozlanan böyle bir sömürge aydını aynı şekilde köy meclislerinin özünü, halk komitelerinin bağlılığını ve yerel toplantıların olağanüstü verimliliğini de keşfedecektir. Bundan sonra her bir kişinin çıkarı herkesin çıkarı olacaktır. Çünkü somut gerçekte herkes askerler tarafından yakalanacak, herkes katledilecektir ya da herkes kurtulacaktır. Ateist kurtuluş yöntemi olan kendine dikkat et sloganı bu bağlamda yasaklanmıştır. Son günlerde öz eleştiriden çok söz ediliyor. Fakat çok az insan bunun bir Afrika kurumu olduğunun farkında. İster Kuzey Afrika'daki köy meclisleri, ister Batı Afrika'daki toplantılarda olsun, geleneğe göre bir köyde yaşanan kavgaların halk arasında çözülmesi gerekir. Bu kuşkusuz ve biraz mizahi bir komünal öz eleştiridir. Çünkü herkes sonunda rahatlar ve herkesin istediği de budur. Fakat aydınlar halkın içine ne kadar çok girerse, hesaplama, alışılmamış suskunluk, kuşkululuk alışkanlıklarını o kadar terk eder ve gizlediği ruhunu ortaya çıkarır. Bu noktada cemaatin zafere ulaştığını ve kendi ışığını ve kendi mantığını kabul ettirdiğini söyleyebiliriz. Fakat bazen öyle oluyor ki, sömürgesizleştirme, kurtuluş mücadelesiyle yeterince sarsılmayan bölgelerde gerçekleşir ve orada her şeyi bilen, becerikli, zeki aydınları bulabiliriz. Sömürge burjuvazisiyle ilişkilerinden kaptıkları düşünce biçimlerinin bozulmadan kaldığını görürüz. Dünün sömürgeciliğinin ve bugünün ulusal hükümetlerinin şımarık çocukları, ulusal kaynaklardan geriye kalanların yağmalanmasını yönetirler. Pişmanlık duymadan bugünün ulusal hoşnutsuzluğunu yasal soygun aracı olarak kullanırlar. Ticaretin millileştirilmesi, yani pazarın korunması ve avantajlı pazarlıklar taleplerinde tutarsızdırlar. Ulusun soyulmasının millileştirilmesi gerektiğini iddia ederler. Ulusal yaşamın bu kurak, tutumluluk aşamasında yağmalarının başarısı halkın şiddetini ve öfkesini artırır. Çünkü bağımsız olmasına karşın hala yoksul olan bu halk bugünkü Afrika ve uluslararası bağlamda toplumsal bir bilince sahip olur. Küçük bireyciler bunu hemen öğreneceklerdir. Ezenin kültürünü asimile etmesi için yerlinin akılsal özelliklerinin bazılarını rehine bırakması gerekiyordu. Bunlar arasında sömürge burjuvazisinin düşünce biçimlerini özümlemesi de vardır. Yerli aydının iki yanlı bir tartışmayı yürütmemesinde görülebilir bu. Çünkü bir nesne ya da düşünceyle karşılaştığı zaman kendini bir yana bırakamaz. Öte yandan halkın içinde savaşmaya başladığı zaman endişe ve şaşkınlık içinde kalır, inanç ve dürüstlüğü onu tam olarak silahsızlandırmıştır. Sürekli arkasında olan tehlike, kitlelerin eleştirel olmayan sözcüsü olmasıdır. Üzerine düşünülmüş yargılar olduğuna inandığın halkın her sözüne kafa sallayan, evet efendimci biri haline gelir. Fellahlar, işsizler, açlık çeken yerliler gerçeğe yönelik iddialarda bulunmazlar, gerçeği temsil ettiklerini söylemezler çünkü gerçek onlardır. Nesnel olarak Aydın bu aşamada sıradan bir oportünist gibi davranır. Aslında manevralarından vazgeçmemiştir. Halkın onu kabul etmesi ya da reddetmesi söz konusu değildir. Tek istedikleri bütün kaynakların ortaklaşa kullanılmasıdır. Yerli aydının, kitlelerin dalga dalga kabarışına katılması, bu durumda tuhaf bir ayrıntı merakıyla farklı olacaktır. Bu demek değil ki halk çözümlemeye düşman, tam tersine neler olduğunun kendisine açıklanmasını istiyor, tartışmaları anlamaktan memnun oluyor ve nereye gittiklerini görmek istiyor. Fakat yerli aydının halkla ilişkisinin başında aydın ayrıntıları fazla vurgular ve bu yüzden sömürgeciliğin yenilgisinin mücadelenin gerçek hedefi olduğunu unutur. Mücadelenin çeşitli özelliklerine kendini kaptıran aydın yerel görevlerle kendini sınırlama eğilimindedir. Gerçi bu görevleri coşkuyla yapar fakat aynı zamanda fazla ciddidir. Her an hareketin tümünü göremez. Özel disiplin, uzmanlaşmış işlevler, halk arasında bölümler, sert karıştırma makinesi ki bir halk devrimi budur gibi düşünceler yaratır. Belirli bir cephedeki eylemle ilgilendiğinden hareketin birliği görüşünü kaybeder. Bu yüzden yerel bir yenilgi yaşanırsa kuşkuya ve dolayısıyla umutsuzluğa kapılır. Halk ise en başından itibaren ekmek ve toprak tavrını benimser. Toprağı ve ekmeği nasıl elde edebiliriz? Kitlelerin sınırlı ve önemsiz görünen bu bakış açısı sonunda en değerli ve en etkili davranış biçimi olur. Gerçeklik sorunu da düşünülmelidir. Halk arasında her dönemde gerçek, ulusal davanın bir özelliği olmuştur. Bu benimseyişi hiçbir mutlak kanıt, ruhun saflığına ilişkin hiçbir söylem sarsamaz. Yerli aydın sömürge durumunun canlı yalanına benzer bir yanlışlıkla yanıt verir. Yurttaşlarına karşı tavrı açıktır. Onlar da sömürgeciye oranla sınırlı ve anlaşılmazdır. Sömürge rejiminin yıkılmasını hızlandıran da bu gerçektir. Yerlileri koruyan ve yabancıları yok eden budur. Ulusun ortaya çıkışını hızlandıran bu gerçektir. Bu sömürge bağlamında hiçbir doğru davranış yoktur. İyi olansa onlar için kötü olandır yalnızca. Bu yüzden sömürge toplumunu yöneten temel manihizmin sömürgesizleştirme döneminde bozulmadan korunduğunu görürüz. Yani sömürgeci alaşağı edilmesi gereken düşman, hasım olmayı sürdürür. Ezen kendi alanında tahakküm sürecine, sömürü ve talan sürecine başlar, diğer bölgede ise sömürülen, yağmalanan yerli, süreci sömürge topraklarından ana vatanının saray ve doklarına sürekli akan süreci yapabildiğince besler. Bu sakinleştirilmiş bölgede deniz durgundur. Palmiyeler esintiyle hafifçe sallanır, dalgalar çakıllara vurur ve ham maddeler durup dinlenmeden ana vatana aktarılarak sömürgecinin varlığını meşrulaştırır. Bütün bu süre içindeki iki kez boyun eğmiş, canlıdan çok ölüye benzeyen yerle sürekli değişmeyen bir rüya görür. Tarihi yapan sömürgecidir. Onun yaşamı da bir destan, bir Odessa'dır. O mutlak başlangıçtır. Bu topraklar bizim tarafımızdan yaratıldı, süregelen nedendir. Biz buradan ayrılırsak ülke orta çağa geri döner. Ateşle yanıp kavrulan, geleneklerine saplanıp kalmış yaratıklar ise sömürge merkantilizminin yaratıcı dinamizmine neredeyse inorganik bir temel sağlar. Sömürgeci tarihi yapar ve bunun da bilincindedir. Sürekli ana vatanın tarihine değindiği için kendisinin bu ana vatanın bir uzantısı olduğunu dile getirir. Böylece yazdığı tarih yalnızca yağmaladığı ülkenin tarihi değil, bütün yağmaları, ihlalleri ve çektirdikleri açlık açısından kendi ulusunun da tarihidir. Yerlinin mahkum edildiği hareketsizlik ancak yerli sömürgecilik tarihine, yağma tarihine, son vermeye ve ulusun tarihini, sömürgesizleştirme tarihini var etmeye karar verdiği zaman bozulur. Bölümlere ayrılmış hareketsiz bir dünya, manihist bir dünya, heykel dünyası, Fethiyi gerçekleştiren generalin heykeli, köprüyü yapan mühendisin heykeli, kendisinden emin olan, kamçısıyla yaralar açan, kendi taşlarıyla paramparça olan bir dünya, bu sömürge dünyasıdır. Yerli hapsedilmiş bir varlıktır. Apartheid, sömürge dünyasının bölümlere ayrılmasının yalnızca bir biçimidir. Yerlinin öğrendiği ilk şey, yerini bilmesi ve bazı sınırları aşmamasıdır. Bu nedenle yerlinin düşleri her zaman kaslarını gerer, eylem ve saldırganlığın hayalini kurar. Sıçradığımı, yüzdüğümü, koştuğumu, tırmandığımı hayal ediyorum. Kahkahalara boğulduğumu, bir sıçrayışta bir nehri geçtiğimi, beni asla yakalayamayan motorların beni izlediğini hayal ediyorum. Bu sömürge döneminde yerli akşam 9'dan sabah 6'ya kadar özgürlüğüne ulaşmaktan asla vazgeçmez. Sömürge insanı iliklerini işlemiş bu saldırganlığı önce kendi halkına karşı gösterecektir. Bu dönem zencilerin birbirleriyle dalaştıkları ve polislere sorgu yargıçlarının Kuzey Afrika'daki şaşırtıcı cinayet dalgalarıyla karşılaştıklarında ne yapacaklarını bilemedikleri bir dönemdir. Daha sonra bu olgunun nasıl değerlendirilmesi gerektiğini göreceğiz. Dipnot, bakınız 5. bölüm. Sömürge Savaşı ve Akılsal Bozukluklar. Yerli sömürge düzeniyle karşılaştığı zaman kendini sürekli gerilim durumunda bulur. Sömürgecinin dünyası yerliyi kasıp kavuran düşman bir dünyadır fakat aynı zamanda imrendiği bir dünyadır. Yerlinin kendisini sömürgecinin yerine koyma, sömürgeci olma değil, kendisini sömürgecinin yerine geçirme hayalinden hiç vazgeçmediğini belirtmiştik. Sömürge yığınları yapabileceği bütün sertlikte kuşatan bu düşman ve saldırgan dünya, yalnızca en küçük bir kaçışın bile özlendiği bir cehennem olmakla kalmaz, aynı zamanda korkunç bekçi köpekleriyle korunan çok yakındaki bir cennettir de. Yerli her zaman tetiktedir. Çünkü sömürge dünyasının birçok simgesini zorlukla ayırt edebildiğinden, sınırı geçip geçmediğinden hiçbir zaman emin olamaz. Sömürgecinin yönettiği dünya karşısında yerli her zaman suçluluk duygusu içindedir. Fakat yerlinin suçluluk duygusu hiçbir zaman kabul ettiği bir duygu değildir. Daha çok Demokles'in kılıcı gibi bir tür lanettir. Çünkü ruhunun derinliklerinde yerli hiçbir suçlamayı kabul etmez. Çok güçlüdür fakat ehlileşmemiştir. Aşağı ırk olarak görülür fakat aşağı olduğuna inanmış değildir. Üzerine atlamak için sömürgecinin dikkatini yitirmesini sabırla bekler. Yerlinin kasları sürekli gergindir. Paniklediği ya da hatta endişeli olduğu söylenemez. Aslında av olarak rolünü avcı olarak değiştirmeye her an hazırdır. Yerli, cellat olma düşünü sürekli gören ezilen insandır. Toplumsal düzen simgeleri, polis kışlalardaki kalk boruları, askeri gösteriler ve dalgalanan bayraklar aynı anda hem yasaklayıcı hem teşvik edicidir. Çünkü bu simgeler sakın kımıldama mesajını değil, saldırmaya hazır ol çığlığını taşırlar. Gerçekten de yerlinin uyumaya ve unutmaya eğilimi olsaydı bile, sömürgecinin kibiri ve sömürge sisteminin gücünü sınama endişesi ona her an büyük karşılaşmadan sonsuza dek kaçılmayacağını hatırlatırdı. Sömürgecinin yerini almaya yönelik bu itki kasların sürekli gergin olmasını sağlar, gerçekten de bazı duygusal koşullarda engelin varlığının hareket eğilimini artırdığını biliyoruz. Sömürgeci yerli ilişkisi kitle ilişkisidir. Sömürgeci yerlilere karşı bütün gücünü ortaya koyar, teşhircidir. Güvenlik saplantısı yerliye kendisinin tek efendi olduğunu yüksek sesle hatırlatmasını getirir. Sömürgeci yerli de dışarı çıkmasına izin vermediği öfkeyi canlı tutar. Yerli sömürgecilik zincirlerinin sıkı halkalarının arasına sıkışmıştır. Fakat sömürgecinin içsel olarak ancak sahte bir kendinden geçmeye ulaşabildiğini görmüştük. Yerlinin kas gerilimi kanlı patlamalarda düzenli olarak çıkış bulur. Kabileler arası savaşlar, tarikatlar arası mücadeleler ve bireyler arasındaki kavgalar. birey düzeyinde sağduyunun olumlu anlamda reddedilmediği açıktır. Sömürgeci ya da polisin yerliye vurma, aşağılama ve sürünmesini söyleme hakkına sahip olmasına karşın, yerli de başka bir yerlinin en küçük bir düşman ya da saldırgan bakışında bıçağına uzanır, çünkü yerlinin son çaresi kendi kişiliğini kardeşine karşı savunmasıdır. Kabileler arası savaşlar yalnızca belleğin derinliklerine gömülü eski kinlerin sürmesine hizmet eder. Yerli, kendini tüm gücüyle kan davasına atarak sömürgeciliğin var olmadığını, her şeyin eskisi gibi sürdüğünü, tarihin devam ettiğini kendisine kabul ettirmeye çalışır. Komünel örgütlenmeler düzeyinde çok iyi bildiğimiz kaçınma davranış kalıbını açık olarak görürüz. Sanki kardeşler arası kan gölüne atılmak engeli yok saymalarına, sömürgeciliğine karşı silahlı mücadele sorununu ortaya koyan kaçınılmaz seçeneği, ertelemelerine olanak sağlamıştır. Böylece kolektif kendi kendini çok somut bir biçimde yok etme, yerlinin kas gerilimini rahatlatan yollardan biri haline gelir. Bütün bu davranış kalıpları, tehlike karşısında ölüm refleksi, sömürgeciye, parantez içinde, ki onun varlığı ve egemenliği yerliler tarafından daha da meşrulaştırılmıştır. Bu insanların mantıklı varlıklar olmadığını kanıtlayan bir intihar davranışıdır. Aynı şekilde yerli de sömürgeciyi atlatmayı başarır. Ölümlülüğe inanmak ezenin tüm suçunu kaldırır. Şanslılık ve yoksulluğun nedeni Tanrı'ya bağlanır. Tanrı yazgıdır. Birey bu şekilde Tanrı'nın takdir ettiği çözülmeyi kabul eder, sömürgecinin önünde eğilir ve bir tür iç istikrarla taş gibi sakinleşir. Fakat bu arada yaşam devam eder ve yerli, az gelişmiş cemaatlerde çok sık görülen korkunç mitleri sayesinde saldırganlığını içeren çekingenliğini güçlendirir. Ne zaman yanlış bir adım atılsa, müdahale eden kötü ruhlar, leopar adamlar, sürüngen adamlar, altı ayaklı köpekler, zombiler vardır. Yerlinin çevresinde sömürgecinin dünyasından çok daha korkunç yasaklar, engeller, sınırlar dünyası yaratan bir dizi küçük hayvan ya da devler. Yerli toplumuna hükmeden bu büyülü üst yapı, libidonun dinamizminde iyi tanımlanmış bazı işlevler görür. Az gelişmiş ülkelerin karakteristiklerinden birisi de libidonun bir grubun ya da ailenin en önemli kaygısı olmasıdır. Karısından başka bir kadınla cinsel ilişki kurduğunu hayal eden bir erkeğin halkın önünde bunu itiraf etmesinin ve incinmiş kocaya ya da aileye para vererek ya da çalışarak ceza ödemesinin gerektiği cemaatlerin bu özelliği etnologlar tarafından tam olarak tanımlanmıştır. Geçerken şunu da belirtelim ki, bu, tarih öncesi denilen toplumların bilinçaltına büyük bir önem verdiğini kanıtlar. Mit ve büyü atmosferi beni korkutur ve bu yüzden kuşku duyulmaz bir gerçeklik üstlenir. Beni korkutarak geleneklerle ve bölgemin ya da kabilemin tarihiyle bütünleştirir ve aynı zamanda bana güven verir, konum verir, kimlik kartıdır adeta. Az gelişmiş ülkelerde büyü alanı tamamen büyüyle yönetilen cemaate ait bir alandır. Kendimi hareketlerin şeffaf kaçınılmazlıkla tekrarlandığı bu karışık ağ içine sokarak bana ait olan sonsuzluk dünyasını bulurum. İnanın bana, zombiler sömürgecilerden çok daha korkunçtur ve sonuç olarak sorun artık kendimi sömürge dünyasıyla ve onun dikenli telli sınırlarıyla uyumlulaştırmak değil, çiş yapmadan, tükürmeden ya da gece dışarı çıkmadan önce 3 kere düşünmektir. Doğaüstü büyülü güçler kendilerini özellikle kişisel olarak sunarlar. Sömürgecinin güçleri önemsizdir, yabancı kökenlidir. Bizim artık onlara karşı savaşmamız gerekmiyor. Çünkü asıl önemli olan mitlerin yarattığı korkutucu düşmandır. Her şeyin hayaletlerle sürekli karşı karşıya gelerek çözüldüğünü düşünürüz. Eskiden düzsel bir labirentte kaybolmuş, sözü edilemez korkuların tutsağı olmuş, gene de kendilerini düzsel acılara bırakmaktan mutlu olan böyle bir halkın menteşelerinden çıkması, kendini yeniden örgütlemesi ve kan ve gözyaşları içinde hemen ve çok somut eyleme geçmesi özgürlük mücadelesinde her zaman görülmüştür. Mücahitleri beslemek, nöbetçileri yerleştirmek, en temel gereksinimlerden yoksun ailelerin yardımına koşmak ya da öldürülen veya cezaevine giren bir kocanın yerini almak, bütün bunlar özgürlük mücadelesinde halkın yapması gereken somut görevlerdir. Sömürge dünyasında yerlinin duygusallığı açık bir yara gibi derisinin üstünde tutulur, ruh küçülür, kendi kendini yok eder ve bazı çok akıllı insanların yerlinin isterik bir tip olduğunu söylemelerine yol açan kas gösterileriyle çıkış bulur. Kişiliğin özüyle gene de bozulmayan bir ilişki içinde olan, görünmeyen gözcülerin izlediği bu duygusallık, bunalımın çözülmesinin arkasındaki itici güçlerde erotizm yoluyla tatmin olacaktır. Başka bir düzeyde yerlinin duygusallığını az çok estetik danslarda tükettiğini görürüz. Bu nedenle sömürge dünyasına ilişkin bütün incelemeler, dans ve cin olgusunu dikkate almak zorunda kalır. Yerlinin rahatlaması, saldırganlık ve şiddetin kanalize edildiği, dönüştürüldüğü ve büyü yoluyla çağrılan aşırı biçimlere bürünür. Dans döngüsü serbest bir döngüdür. Korur ve izin verir. Belirli günlerde, bazı zamanlarda erkeklerle kadınlar belirli bir yerde bir araya gelir ve orada kabilenin ağır başlı gözleri altında görünürde organize olmamış bir pandomim yaparlar. Pandomimin çeşitli araçların, başın sallanması, omurganın eğilmesi, tüm bedenin geriye itilmesi, açık bir şekilde anlaşılabildiği, aşırı sistematik bir biçimde cemaatin kendisini cinlerden kurtarma, özgürleştirme, açıklama çabasıdır. Daire içinde hiçbir sınır yoktur. Ay'a daha yakın olmak istermiş gibi tırmanılan küçük tepe, dansla yıkanma, temizlenme, arılaşma arasındaki ilişkiyi göstermek istermiş gibi gidilen nehir kıyısı. Bunlar kutsal yerlerdir. Hiçbir sınır yoktur. Çünkü gerçekte bir araya gelme amacımız birikmiş libidonun, sindirilmiş saldırganlığın volkanik bir patlamayla çözülmesine izin vermektir. Simgesel cinayetler, fantastik ritüeller, düstel kitle katliamları. Bütün bunlar dansta görülür. Bütün kötülükler kızgın lav gibi dışarı atılır. Bir adım daha atınca tamamen cinlere, perilere teslim olursunuz. Aslında bunlar gerçekten organize cincilik ve seanslarıdır. İçlerinde vampircilik, zombilerle cin çağırma ve vuduların ünlü tanrısı Legba ile cin çağırma vardır. Kişiliğin bu çözülmesi, bu ayrılma ve bölünme, bütün bunlar sömürge dünyasının organizmasında önemli işlev görür. Her şey hazır olduğunda kadınlarla erkekler sabırsızlanmaya başlar, sinirli sinirli ve heyecanla ayaklarını vururlar. Döndüklerinde köye huzur gelmiştir. Artık sakin ve hareketsizdir. Özgürlük mücadelesi sırasında bu uygulamalardan uzaklaşma görülür. Yerlinin sırtı duvara dayalıdır. Bıçak boğazındadır. Parantez içinde ya da daha kesin söylersek elektrik kablosu penisindedir. Artık fantazileriyle uğraşmaz. Yüzyıllar süren gerçek olmayıştan sonra, en tuhaf hayaletlerle uğraştıktan sonra sonunda yerli elinde silahla, yaşamındaki tek güçle, sömürgecilik güçleri karşı karşıya kalır. Ateş ve mermiler arasında büyüyen sömürge halkının gençleri bunlarla alay eder ve atalarının zombilerini, iki başlı atlarını, yeniden dirilen ölülerini ve esneyince bedene giren cinlerini küçümsemekte tereddüt etmez. Yerli gerçekliği keşfeder ve bunu gelenekler kalıbına, şiddete ve özgürlük mücadelesine dönüştürür. Sömürge döneminde bu şiddetin sürekli yüzeyde tutulmasına karşın gene de yararsız olduğunu görmüştük. Dans ve cincilik gibi duygusal boşalmalarla tatmin edildiğini de görmüştük. Kardeşler arası savaşlarda nasıl tüketildiğini de görmüştük. Şimdi sorun, yön değiştirmekte olan bu şiddeti ele geçirmektir. Eskiden şiddet mitlerle yatıştırılır ve masallar kitlesel intihar yolları bulmada kullanılırdı. Oysa şimdi yeni koşullar tamamen yeni bir eylem hattını olası kılmaktadır. Sömürgelerin kurtuluşuyla birlikte siyasal taktik ve tarihsel düzlemde çok önemli yeni bir kurumsal sorun ortaya çıktı. Ulusal Kurtuluş Hareketi için koşulların olgunlaşmış olduğunu ne zaman anlayabiliriz? Önce hangi biçimde dile getirilmesi gerekir? Çünkü sömürgesizleştirmenin kullandığı çeşitli araçların birçok farklı özelliği olduğundan mantık tereddüt eder ve hangisinin doğru, hangisinin yalnız sömürgesizleştirme olduğunu söylemeyi reddeder. Savaşın ta içindeki bir insan için kullanılacak araç ve taktiklere karar vermenin, yani hareketin nasıl örgütleneceğine karar vermenin acil bir sorun olduğunu ileride göreceğiz. Bu tutarlılık yoksa özgürlük konusunda yalnızca kör bir istek olacaktır. Bu da korkunç gericilik tehlikesini içerir. 5. ayrımın sonu, sayfa 47. Devamı 6. ayrımda.